Uzun hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
...95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve Onuz'un hikayesinden herkese günaydın. Bugün Muzaffer'le dikkat konusunu odağımıza aldığımız bir program tasarladık sizin için. Günaydın Muzaffer.
Günaydın Deniz, herkese günaydın. Program 11'de ama ben gene günaydın diyorum aslında. Benim uyanma saatim çok erken olduğu için 11'de günaydın demek tuhaf geliyor ama... ...gene de hani günaydını geniş kapsamda söylemiş olayım. Gününüz aydın olsun manasında. Aslında şu dikkat eksikliği mevzusunu daha önceden de konuşmuştuk. Alalım, almayalım. Fakat bir orada bir araya bir düzeltme notu koyayım. Dikkat eksikliğini böyle bir psikolog ya da işte terapi perspektifinden değil de daha çok aslında işin içinde seslerin de sound'un da olduğu yani işitsel terapiye de kapı açarak gireceğimizi söyleyelim. Böylece konuyu biraz kendi alanıma çekeceğimi belirterek giriş yapmış olalım.
Evet, ben de bir genel toparlama yapayım. Yani normal tıpta belki alternatif diye adlandırılan teknikler her neyse günümüzde de bir takım dertlerin farklı çözümleri var aslında. Mesela senle daha önceki programlardan alarak başlarsak sahne korkusu veya sahneyle ilgili endişelerin, kaygıların nasıl giderileceği ile ilgili sen zaten çok uzun yıllardır çalışıyorsun ve bunun üzerine çok uzun yıllardır hem konuşmacı olarak hem de eğitmen olarak pek çok alanda işlerin var. Dolayısıyla zaten senin ben aslında uzmanlık alanın diyebilirim farklı açılardan bakıldığında. Dolayısıyla şimdi buradaki dikkat veya dikkati nasıl eğitebiliriz adlı programımızda da bunun belki de dönüp dolaşıp farklı dertlere nasıl çare olabileceğine de değineceğiz. Ama ben istiyorum ki şöyle bayağı bir eskiden alalım ve biraz da şuradan bakalım. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye bir ayrım hep yapıyoruz programlarımızda. Ve bunun özellikle son dönemlerde gençlerde, çocuklarda özellikle dikkat bozukluğu, dikkat eksikliği vesaire ismini ben çok böyle hani üste basarak zikretmek istemediğim için bir takım genel dertlere sebep olduğunu biliyoruz pandemi sonrası yaşananların ve pandemiyle birlikte gelişen şeylerin. Ve bütün bunların sonucunda sadece sosyal medya değil, uyaran fazlalığına hep geliyoruz. Dolayısıyla senden ricam bugünkü dikkat konumuzu hani odaklanarak pandemi nasıl etkiledi, pandemi sonrası öncesi diye nasıl ayırırız? Dediğim gibi sosyal medya ve sosyal medyada geçirilen zaman ve tabii ki diğer dış uyaranlar ve buna ister istemez nöropazarlamanın da gireceğini tahmin ediyorum. Bize böyle bir girizgah yaparsan şu dikkati temelinden bir başlatalım ve sonrasında da teknik ve terapilerle acaba bir yol kat edilebiliyor muya kadar uzanalım istiyorum.
Önce hani dikkat konusunda uzman değilim tabii ki ama dikkat eksikliği konusunda bir kurban olduğum için konuya ilgim devam ediyor ister istemez. Dikkat eksikliğimin izin verdiği ölçüde. Pandemi öncesi ve sonrasını ben hani beraber de bir yazıda hani yazmıştık neye yol açıyor bu uzaktan eğitim ya da toplantıların online olması işte bir arayüzle toplantıların bayağı da bir çalışma yapıldı ondan sonra. Artık pandeminin de tabii ardından 2 yıla yakın geçti. Dolayısıyla o çalışmalar da toparlandı. Ama hani bugünkü konuya özel olarak şunu toparlayabiliriz. Tek tek makale ismi vermeden. Şu ki insanların ekranlara bakarak, telefon ya da işte evindeki bilgisayar ya da televizyon neyse ekranlara bakarak geçirdiği sürenin artışı çok etkili oldu. Fakat bazı ülkelerde neredeyse 3 yıl gibi bir süreçti bu. 3 yıl uzayan bir süreydi. Ve de tam da işte ilkokul çağındaki, ilkokul 1, 2, 3 sırasında olan çocukların öğrenmenin eksponansiyel artması gerektiği ya da o şekilde planlandığı zamanlarına denk gelenler için çok radikal bir değişiklik oldu. Şimdi tabii o çocuklarda hani beceriler, öğrenme alışkanlığı, dikkat eksikliği gibi Bir sürü konu inceleniyor. Yalnız dikkatin tabii hani çok karmaşık bir konu. Sadece işte dikkat beynin neresindedir? Hep işte bu alın bölgesi ön tarafta mı, arka tarafta mı? Çok araştırma var. Sadece beynin yapısal olarak neresinde işlendiği değil. Elbette tabii akla hemen prefrontal korteks, orbitofrontal korteks falan geliyor ama yapılan çalışmalarda bunun kimyasının, nörobiyolojisinin de çok önemli olduğu, dopaminerjik sistemlerin, serotoninerjik sistemlerin ne kadar etkili olduğu, hatta son çalışmada tesadüfen maymunlar üzerinde yapılan çalışmada temporal bölgedeki aktivasyonun da arttığını düşünürsek ki serebrali, bazal ganglio da eklediğimiz zaman tıpkı müzik gibi dikkat etme aslında bedene kadar yayılan çok topyekün bir faaliyet. Bunu hani belki çok abartılı bir yorum yapmış olur muyuz bilmiyorum ama evrimsel biyolojik açıdan ayakta kalmamızı çok ilgilendiren bir şey varsa o da etraftaki sesleri, etraftaki görüntüleri bizim için yaşamsal olarak ne kadar hani hangi meyveyi, sebzeyi yersek ayakta kalırız, hangi yırtıcıdan kaçmamız gerekir gibi şeylere dikkat etmemiz gerektiğinde aslında bir sürü parametreyi kullanıyoruz ve bu bir takım refleksleri de getiriyor milyonlarca yıllık süreçte. Dolayısıyla dikkat aslında bugün biz daha çok eğitimde bunu kullanıyoruz. Eğitim tabanlıymış gibi kullanıyoruz. Hani okuduğumuzu anlamak, yeni bir şeyi öğrenmek için dikkat etmek ya da işte konsantre olmak gibi kelimeleri kullanıyoruz ama aslında dikkatli olmak, konsantre olabilmek, dikkati yönlendirebilmek, farklı uyaranlardan hangi daha doğrusu dikkati neye göre selektif olarak uygulamak çok önemli bir hayatta kalma stratejisiydi. Şimdi kendini eğitim süreçlerinde daha çok ortaya çıkarıyor. Fakat gel gelelim işte bu pandemiyle birlikte hem standart eğitimin değişmesi hem standart toplantıların iş dünyasının değişmesi bir yandan da daha fazla yani sadece karşılıklı bir bilgisayar arayüzüyle konuşabilmek, program yapabilmek ya da işte insanlar hangi amaçla kullanıyorsa kaç tane yeni aplikasyon çıktı, kaç tane yeni site çıktı, kaç tane yeni uygulama geliştirildi. Sırf onlara baktığımızda bunların pandemi sırasında nasıl arttığını görürüz. Şimdi bu tabii ki bizim alışkanlıklarımızı değiştirdi. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle metakognitif terapi boyutundan bakıldığında araştırmaların pandemiyle beraber arttığını gösteriyor. O yüzden de hani senin o söylediğin bana doğru geliyor. Bunu pandemi öncesi ve sonrası diye dikkatin ele alınma biçimi pandemi öncesi ve sonrası diye ikiye almak hani abartılı olmaz. Zaten bugün onun tekniklerinden konuşurken özellikle işte hani özel bir yönteme değineceğiz. Yani attentional training teknik diye geçen oraya değindiğimizde zaten onun kendisinin bile 1990'ların sonlarında belki hani ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Zaten o bile çok yeni yani 20-30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Evet, dolayısıyla katılıyorum. Pandemi öncesi ve sonrası da ikiye ayırmak yanlış olmaz.
Birkaç soru geldi aklıma. Zaten belki de oradan da başlamak lazım. Daha da temele inmek. Çünkü eğitime bunun odaklanmasını söyleyince tam o sırada şey düşünüyordum. Ben lise yıllarındayken bir Türkçe öğretmenimiz vardı ve bir tek o müsaade ederdi. O yüzden de hiç unutmuyorum. Ben onun dersinde sürekli bir resim çizerdim ve her gün aynı resmi çıkartıp hani üzerine ekleyerek devam ettim ve bir ay boyunca çizdiğim bir resimdi ve bir tek o bana bir şey demiyordu ve ben senin hani bunu çizerken çok daha dikkat ettiğini, dikkatlice dinlediğini ve öğrendiğini biliyorum. Devam edebilirsin demişti. O yüzden hiç unutamam Birsen Hanım'dır. Dolayısıyla sen şimdi anlatırken şu canlandı kafamda. Bizim gerçekten dikkatli olma hali dediğimiz şey veya dikkat dediğimiz mesela eğer evrimsel biyolojik süreçten bakarsak atıyorum ben bir kedinin ne zaman dikkat kesildiğini anlayabiliyorum görsel olarak vücudundaki fiziksel bütün değişikliklerden ya da göz bebeklerinden vesaire. Şimdi hani bir insanla karşılaştırdığımız zaman hani herhalde bu kadar net olmuyordur dikkatli olma hali ama dikkat ve bunu hani öğrenme vesaireyle karıştırmamak adına senden netleştirmeni rica edeceğim. Tam olarak nelerden bahsediyoruz?
Şimdi kognitif, doğru anladıysan kognitif açıdan, bilişsel açıdan bakıldığında öğrenmek için öğrenilme yöntemi neyse okuyarak bir bilgiyi akılda tutmamı, o bir ya da bir problem çözmeyi mi kastediyoruz? Orada olabildiğince bilişsel yükü azaltıp sadece odaklanılması gereken şeye odaklanabilmek önemli bir bir şey. Bu zaten öğrenmeyi arttıran bir şey. Yani öğrenme illaki oluyordur ama öğrenmenin kalitesinin artması, daha fazla şeyin akılda kalması, gerektiğinde kullanıma açılabiliyor olması için çok daha farklı proses sistemleri lazım ki hani şey vardır ya, bir şey öğrendiğimiz zaman öğretmenler hep bunu pekiştirmek ister ya da der ki hadi öğrendiğimiz şeyi cümle içinde kullanalım. Hatta espri vardır ya, kondansatör nedir? Anlamamışsındır nedir ne olduğunu ama cümle içinde gene de kullanabilirsin. Babamın kondansatörü var der, yani bir Cem Yılmaz mı diyordu onu? Evet, cümle içinde de kullandın ama nedir arkadaşım bu? Hani bunu öğrenmemiş olabilirsin. Dolayısıyla öğrenmeye amaçlı dikkat başka bir şey. Bir de çok az sanki dikkati gerektiriyormuş gibi gözükse de, örneğin oturuyoruz ve hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. O anda düşünmeyeceğiz bile. Bunu denemek o kadar zor ki, otur ve hiçbir şey düşünme. Hiçbir şey. Bunu yapmak için bu çok zor bir şey gerçekten. Hele benim gibi dikkat eksiği olan insanlar için çok zor. Fakat bu sefer de daha böyle pseudo yöntemlerle başka daha şeylere, daha küçük şeylere odaklanarak dikkati yükseltmek. Mesela işte mindfulness'ta da kullanıldığı üzere, yani sadece nefesine odaklanarak işte, ama o nefesine odaklanma da hani bütün fiziksel özellikleriyle, işte burnun içinden havanın nasıl girdiği o sırada vesaire vesaire. Bunların ayrıntılarını konuşuyoruz. Dolayısıyla o şey, hani bir şey bilerek kasıtlı öğrenme amaçlı odaklanmak başka bir şey. Bir de kasıtlı olarak dikkat etmemek de başka bir şey. Ama kediden bahsettin. Kedinin dikkati hakikaten gözle görülür bir şey. Çünkü kulaklarından kalçalarına, kuyruğuna kadar neredeyse bir doğru üzerinde bütün bedenini oraya akıtıyor. Yani o kedilerin dikkati beni hakikaten benden alıyor. Çok muhteşem bir görüntüleri oluyor. O sırada en ufacık bir sesle de zıplıyorlar. Çünkü diğer bütün sistemleri kapattıkları için o şeyi, ha bunu Deniz yapıyordur bu saçma sapan sesleri demek yerine onu sisteme sokamadığı için, yani onu hani rasyonel olarak düşünmeyeceği için en ufacık bir sesin aslında refleksleri bu bir tehlike olabilir diye yorumlayıp zıplamasına yol açıyor. Aslında o kadar dikkat etmese o refleks devreye girmeyecek. Çünkü kedi diyecek ya, bu gene Deniz'dir, gene elindeki kahveyi düşürmüştür bu Sakar falan filan.
Bir de şöyle bir şey de gene aklıma geldi. Dil bilim dersinde okuduğumuz bir şeydi daha doğrusu. Şu an dil bilimle neden bunu okuduğumuzu hatırlamıyorum ya da oradaki gerçekten konuyu hatırlamıyorum ama araba kullanmanın refleks halinde olan bir süreç olduğunu ve eğer her gün aynı iş, ev, ev, iş gibi bir parkur gidiyorsak bunun belli bir noktadan sonra otomatize olması sebebiyle hani geçtiğimiz sapakları vesaire dikkat etmiyor oluşumuzdaki dikkatle işte hani ve farklı dikkat konuları var dedik ya aslında birazcık onu şey yapmaya çalışıyorum. Bizim bugün sonrasında eğitilebilir veya değiştirilebilir veya daha iyi hale getirilebilir olarak tanımlayacağımız dikkati ayrıştırabilelim diye bir altını çizmek istedim.
Yok yok, anladım. Senin deminki soruna daha cevap da vermemiştim tam olarak. Verememiştim daha doğrusu. İşte dikkat eksikliğinde de bir örnektir. Fakat o otopilota alma durumundan bahsediyorsun. Şimdi öğrenmeyle ilgili en büyük hani hasarlardan bir tanesi de, ben bu işi öğrendim dediği anda ve de bedenselleştirdiysen onu, yani ilk arabayı kullanan birisi o her türlü şeyi görür, oradaki bütün uyaranları görür. Yani nereden dönecekti, yol taşlı mı, oradan yaya mı geçiyor, bu kadar çok fazla şeye odaklanması gerekirken her bir tecrübede, her bir defa daha kullanışında bu sefer otomatik pilota alıyor. Tamam, o nasılsa şu hızda geldiğine göre aynı hızda da gidecektir diyor. O şeyi de yapıyor, assumption'ı da yapıyor, o çıkarımı da yapıyor. Diyor ki bu nasıl çıkacaktır, onu ben dikkate almayayım. Şimdi bir yandan da eğer şey direksiyon sol taraftaysa, vites sağ taraftaysa, sağ eliyle vitesi işte ilgili vitese geçirirken elinin hareketini düşünmeyecekti. Yani 2'den 3'e geçme, 3'ten 4'e geçme halinde ne yapıyorduk ya, biraz sağa çekip sonra aşağı mı indiriyorduk diye düşünmeyecektir. Bunun gibi yüzlerce davranış otomatik pilota alındığı zaman, yani bu hani kas hafızası gibi bir yere aktarıldığı zaman zihin daha açık oluyor. Şimdi peki, madem otomatik pilota aldık, zihnimiz daha açıksa, aslında bunun tam karşılığı bilişsel yükün azalması anlamına geliyor. Ben bu 4 sene bunların deneylerini yaptım profesyonel opera sanatçıları üzerinde. Ne oluyor peki? Madem öyle, niye bizim telefonla konuşmamız yasak arabada. Ya da işte hatta şimdi şey de yasaklanacak. Elde tutmak değil, mikrofon ve hoparlör üzerinden konuşulması da yasaklanacak. Çünkü çalışmalar gösteriyor ki kaza riskini arttırıyor. Kaza riskini arttırıyorsa dikkat eksikliğini yükseltiyor olmalı. Yani bir şeyi dikkat etmiyoruz ki kazaya yol açıyoruz. E peki o zaman madem bu kadar iyi otopilotu aldık, davranışları ezberledik. İşte orada dikkat aslında hani çıraklar mı daha çok hata yapar, ustalar mı daha çok hata yapar? Ustalar çok daha iyi yapar işini ama hata yapma sayısı daha fazla olabilir. Çünkü o hani çok bilen çok yanılıra tekabül eden bir orada otomatik pilot davranışı var. Çünkü herhangi bir şey öğrendikten sonra, öğrendiğimize inandıktan ya da kâni olduktan sonra o davranışı ifa ederken biz başka şeylere de odaklanabileceğimizi düşünüyoruz ve odaklanabiliyoruz da çünkü otopilot bir yandan hani şeye diye benzetelim bir yandan film seyredip bir yandan çekirdek çiğniyor mu? Çekirdek çiğnenmez zaten de cidden yani çekirdek ama çok ciddi bir haber ya da çok dikkat çekici beklenmedik bir bu ERP'yi arttıran bir şey olduğu zaman direkt çekirdek çitleyen kişi de duruyor. E dikkat ettin mi? Mesela
Evet.
sakız çiğnenmesi isteniyor insanlardan. Sakız çiğnemek biliyorsun çok büyük yetenek gerektiriyor. Sakız çiğnerken de işte bir takım şeyleri görüyorsun. Önünden bir şeyler geçiyor mesela. Beklenmedik bir şey geçtiği zaman çeneyi de durduruyorsun. Ne oluyor burada diye dediğin anda o otomatik pilot seni hemen çıkarıyor. Dikkat edersen buradaki hikaye hani otomatik pilota aldığın zaman senin aslında dikkatini en çok yönlendirmene ihtiyaç olduğu noktaya geliyorsun aslında. Otomatik pilot bedensel hareketi yani embodied olan tarafı otomatik pilota geçsin ama bu senin arkana dönüp işte ayran içerek arkadaşlarınla sohbet edeceğin anlamına gelmemesi gerekiyor. Zaten en büyük hata da oradan çıkıyor. Çünkü insan beyni hakikaten dikkat konusunda özellikle bu cep telefonları, sosyal medya gibi aslında endüstri devrimden bu yana fazla uyarandan dolayı dikkati bilinçli olarak A noktasından B noktasına yöneltmekte artık zorlanmaya başladı. Pandemiyle ayyuka çıkan şey de bence bu oldu.
Dilersen bir müzik arası verelim. Pink Floyd'dan High Hopes dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Pink Floyd'dan High Hopes dinledik. Muzaffer'le sohbetimize devam ediyoruz. Ana konumuz dikkat. Müzikten önce aslında biraz farklı dikkat türlerinden bahsettik ve bunun bugün günümüzde biraz daha eğitimle birlikte anılmasından, kısaca evrimsel biyolojik süreçte de kediler üzerinden nasıl dikkat kesilildiğini ya da ağzımızın nasıl açık kaldığını örneğini vermiştin aslında müzikten önce. Dikkat eğitmek diye bir şeyden bahsediyoruz aslında. Fakat öncelikle aslında neden dikkatimizi eğitirsek bize iyi gelebilecek ya da eğitmek demeyelim de dikkati ben olsam hani odaklamak ya da kontrol edebilmek derdim. Çünkü kontrol edebilmek zaten esas bence işe yarayacak bir şey. Bunun sosyal anksiyete veya sahne korkusu gibi bizim tabii ki ortak noktamız müzisyenlik olduğu için hep sahne performansları üzerinden de örnekler veriyoruz ki ortak noktamızın ötesinde zaten senin esas dediğim gibi uzmanlık alanın. Dolayısıyla sahne ve performans anksiyetesi anlamında düşündüğümde seninle birlikte geçirdiğimiz orkestra yıllarından en azından hatırladığım kadarıyla senin hep söylediğin şey şuydu. Birincisi önünüzdeki seyirciyi yok saymanız lazım. Dolayısıyla ne kadar çok ışığa bakarsan gözün o kadar kararır ve işte önündeki o ufak tefek insanların hareketlerini, öksürmelerini, tıksırmalarını duyacaksın gene de ama işte hani gözünü, kaşını vesairesini, el hareketlerini görmeyeceksin. Çünkü bütün bunlar işte beni o otopilottan çıkarabilecek uyaranlar. Şimdi aslında ben baktığımda ne kadar naif şeylerden bahsediyorum ki günümüzde şu anda öyle şeylerden bahsediyoruz ki hani dikkat dağıtan uyaranlar olarak neresinden tutup neresinden aslında önleyelim gibi bir durum da söz konusu. Ama tekrar başa dönersek dikkatimizi daha iyi odaklayabilmek veya bunun üzerine çalışabilmek, bununla ilgili kontrol sağlayabilmek için neler yapabiliriz ya da bunun bir çözümü var mı ve sonrasında bunlar aslında hayatımızda başka nerelere dokunacaktır?
Şimdi dikkat konusunu bu konunun uzmanları, psikologları, terapistleri, psikiyatristleri iyi bilirler. Bugünkü programda bir iki tane teknikten hani dönem ödevini hazırlamış bir liseli öğrenci gibi bahsedebileceğim, hatırlatayım. Ama en azından bugün konuştuğumuz şeyler üzerinde merak uyanırsa eğer, onların internette araştırarak kendi kendine yönlendirebilirler. Belki bugün birkaç kapı açılabilir. Çok geniş bir konu gerçekten dikkat ve bu dikkat üzerine çalışan psikologlardan da anlıyoruz ki çok ciddi bir ekip işi vesaire vesaire. Ama benim son zamanlarda özellikle işte sahne korkusu üzerine çalışırken ve de burada o konuda seminerler verirken, düzenlerken rastladığım bir şey vardı. Aslında onu çok dahil etmiyordum. Sahne korkusuna iyi gelebilecek, sahne korkusunu yenmede başarılı olabilecek bir yöntem olarak aslında pek anmıyordum ama yapılan çalışmaları biraz daha okudukça onu artık örnek olarak vermeye başladım. Bu arada şunu da hatırlatalım. Özellikle sahne korkusu ve performans anksiyetesi gibi özel bir seriyi yapacağız. Bu konuda ben hakikaten çalışıyorum. Müzisyenler üzerinde çalışıyorum. Kendim de böyle sahne korkusu olan, performans anksiyetesi olan bir kişi olarak. Yani bununla nasıl başa çıkarım? En azından bu benim performansını radikal olarak değil de, hani tabii ki etkileyecek, bunda kaçışım yok ama en azından korkunun korkusundan kaçabileceğimi görüyorum. Bunları paylaşmak çok kişiye yararlı olacaktır.
Bu arada ben hani kısa bir araya girmek istiyorum. Tabii ki biz hani sahne
tabii,
dediğimiz
tabii.
Zaman ortak noktamız olduğu için müzisyenlik diyoruz ama aslında sen geçen programda da vurgulamıştın bunu. Buradaki sahne herhangi bir sunum yapmak zorunda kalan insanın da sahnede olduğunu ve dolayısıyla benzer anksiyeteleri hem fiziksel hem psikolojik yaşadığını da hani unutmayalım diye bir ufak araya girmek istedim.
Tabii hatta yolda yürürken hiç kimse olmasa bile görmediği camlardan birisi bana bakıyor mudur diye kendisini değerlendiriyor mudur gibi düşüncelere katılan kişi de aslında bir hani sosyal korku, sosyal fobinin sonucu da olabilir, olmaya da bilir ama sonuçta bir performans anksiyetesinden bahsediyorsak çok geniş tabii ki. Ben müzisyenlerle olduğum için gerçekten hani kelimenin gerçek anlamıyla sahneden bahseden, yani sahneye çıkan kişinin nasıl performansı az etkilenebilir, bu konuda kendisi ne yapabilir? Tanıdıklarım var, performans anksiyetesinin kendisine çok yaradığını gördüğüm, yani sahneye çıktığı zaman çok daha kendini gösterebilen, performansını maksimize eden kişiler de var. Ama neyse, bunlar çok nadir. Genelde bundan etkilenen insanların, olumsuz etkilenen kişilerin sayısı çok fazla. O yüzden ben de kendi yaptığım çalışmalarda neden olur bu, bunun sebepleri nedir ile başlayıp önlenebilir mi, hangi yöntemler, hangi teknikler uygulanabilir, hangi teknikleri nasıl uygulayabiliriz, İşte burada bilişsel davranışçı terapisi ne işe yarar, metakognitif terapi süreçleri işe yarar mı gibi şeyleri derinleştirmeye çalışıyorum ve de hep birlikte güzel bir öğrenme sohbeti oluyor. Bu işte bu bahsettiğim şeylerde ben 1990'ların sonunda geliştirilmiş, işte bu Adrian Wells'ın Manchester Üniversitesi'ndeki profesörün geliştirdiği bir metakognitif yöntem olarak Attention Training Teknik'ten bahsediyorum. Bu da Türkçe'de farklı farklı çeviren var. Dolayısıyla da önce İngilizcesini söylemek istedim çünkü hani dikkat eğitimi tekniği, dikkat eğitimi terapisi gibi üzerinde bir uzlaşmanın olmadığı ya da benim o uzlaşmaya rastlamadığım bir şekilde. Sen hatta şey dedin biraz önce, buna dikkati yönlendirmek, odaklamak ya da kontrol edebilmek tekniği. Evet, evet, bunlar bana bence de daha güzel tınlıyor. Evet, bu aslında çok ilginç bir teknik. Bak buradan daha önce bunu duymamış olan dinleyicilerimize çok tavsiye ederim. Ben çok basitçe 3 tane yöntemden bahsedeceğim. Ama siz daha derinleştirmek isterseniz internette dediğim gibi araştırıp kendinize uygun yöntemleri uygulayabilirsiniz. Merkezler de var bunun için. Ama kendi kendinize yapabileceğinizi düşündüğüm bazı teknikler var. Şimdi bunun sebebi ne olursa olsun önce şunu söylemek lazım. Dikkat eksikliği bir defa hani sebebinin bilinmesi şart. Yani özellikle çocuklarda, yetişkinlerde de öyle. Bunu bir uzmanın kesinlikle teşhis etmesi gerekir. Çünkü bu bir hormonal sebeplerle mi, fonksiyonel sebeplerle mi beyinde ya da işte bir takım sosyal psikolojik sebeplerle mi? Bunu iyi bilmek gerekir ki ona göre bir teşhis, size göre bir tedavi uygulanabilsin. Dolayısıyla yani dikkat eksikliğinden burada kastımızın klinik olanından bahsetmiyoruz. O bizim işimiz de değil zaten.
Evet, ve hatta ben gene onunla ilgili araya girmek isterim. Özellikle senin zaten psikolog ve psikiyatrlarla yaptığın pek çok çocuk ve ergen psikolojisi programında zaten değindiğin ve uzmanlarıyla değindiğin bir alan. Bunların tekrarını da Spotify'dan ve Muzaffer Çorlu YouTube kanalından ulaşabileceğini hatırlatayım. Sen de böylelikle şu tekniği bir getirin.
Şöyle diyelim, şimdi bu benim şöyle işime yarıyor. Aslında hani maalesef önemli bir çoğumuz çok daha fazla telefonda vakit geçiriyor oldu. Çünkü onun adı artık telefon değil. Onun adı çok enteresan bir uyaran bombası. İnsanlar o sosyal medya aracından o sosyal medya aracına giriyor. Onlarca sosyal medya var, onlarca aplikasyon var ve bir anda insanların işte yaklaşık yapılan son araştırmalarda Asya'da durum biraz daha feci olmakla birlikte Avrupa'ya göre Türkiye'de ikisinin tam ortasında olarak tam ikisinin ortası kadar zaman geçiriyor ama 4 ila 8, 8 ila 12 saatlerden bahsediliyor ki bu düzgün uyku, günlük moodumuz, duygu durumumuz, insanlarla olan iletişimimizdeki regülasyonumuz konusunda maalesef her gelen yeni araştırma yıkıcı özellikler gösteriyor ki hatta en son okuduğum makalede Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaydı bu ve de gerçekten özellikle çocuklara telefonları bir kenara koymanın vakti geldi diye bitiriyor bu makale. Harvard Health Publishing'de de online bunu okuyabilirler. Hani gerçekten ADHD için sosyal medyanın bir deklanşe edici özelliği var mı sorusunun cevabını çok net bir şekilde vermişler. Evet, ama bu gittikçe artık gelişmiş insan yani adultlarda da yetişkinlerde de aynı sonuçları vermeye başlamış. Özellikle sosyal medyayı kontrol etme sıklığı, yazı altına yorum yapma, izlenen video ve imaj sayısındaki online streamingdeki artışlar, oyun oynama süresindeki uzamalar, sosyal medyadaki herhangi bir şeyin tekrar repost edilmesi, online blogların okunma sayısı, alışveriş yapma online alışveriş sıklığı ve video chatting'deki oranların inanılmaz bir şekilde her yıl üzerine koyarak arttığını gösteriyor bu çalışmalar ve artık sadece çocukların değil yetişkinlerin de birer kurban olma noktasına geldiğini gösteriyor. Tabii ki hani ne yapılabilir? Özellikle sınırlamak gerekiyor. Bunu artık hani yasak etmek hiçbir zaman bir çözüm olmadığı için bunun çok ciddi bir politik sorun olduğunu düşünüyorum. Sınırlama getirilmesi gerekiyor. Özellikle kişinin kendine getireceği sınırlamadan bahsediyorum. Fakat bu biraz önce bahsettiğim attention training tekniği uygularsa kişiler aslında durumu terse çevirebileceğini, hele biraz da kısıtlama yaparsa geçirdiği saatlerde dikkatini tekrar yönlendirebileceğini gösteriyor yapılan çalışmalar. Nedir bu? O zaman istersen oraya gireyim artık. Çok büyük, uzun bir girizgah oldu. Bu aslında bizim gündelik hayatta biraz önce bahsettiğimiz otopilot durumundan biraz çıkabilmemizi gerektiren. Çünkü nasıl ki daha önce öğrendiğimiz bir şeyi uygularken onu otopilota alıp başka şeyler yapabiliyorsak, dikkat eksikliği aslında bir parça o otopilota benziyor. Yani içeriye konsantre olamama, karşımızda bir şey konuşan kişiye dikkat edememe gibi sosyal hayatımızı da baltalayan ama özellikle emosyon yani heyecansal durumlarımızı da kötü etkileyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Gündelik duygu durumunu çok negatif etkilediği gibi öğrenme süreçlerini de yıkıyor bilişsel açıdan. Dolayısıyla dikkati tekrar sanki bir kas gibi çalıştırarak güçlendirebilir miyiz? Evet, işte bu Adrian Rawls'ın geliştirdiği teknikte böyle bir özellik var. Nedir bu? Şimdi birincisi kişinin ortamdaki seslerden bir tanesine seçerek konsantre olmaya çalışması. İşte buna bu selective attention deniyor. Bu arada YouTube'a girip de insanlar attention training terapi diye yazarlarsa orada bununla ilgili sesler duyacaklar. Birden fazla ses geliyor. Siz bunlardan bir tanesine konsantre oluyorsunuz. Mesela bir ses dosyası düşünelim. Orada bir rüzgar esiyor. Ağaç dalları, yapraklar birbirine değiyor. O yaprak hışırtısı var. Bir yandan da işte iki farklı kuş ötüyor. Bunlardan bir tanesi serçe olsun, öbürüsü de işte kara tavuk olsun. Ama siz bunlardan 3-4 tane farklı, birbirinden karakteristik olarak farklı olan seslerden bir tanesine konsantre oluyorsunuz. Ve sadece bütün dikkatinizi o kuşa veriyorsunuz. Bunun laboratuvar ortamındaki testlerinde şöyle rahat bir koltuğa oturuyorsun ve de işte önünde 4 tane speaker var ve o 4 tane speaker diyelim ki birbirine 2 metre arayla yerleştirilmiş. Bunlardan bir tanesinde işte Hava durumu konuşuluyor bir tanesinde, spor haberleri bir tanesinde, gündelik haberler öbür tanesinde, yemek tarifi veriliyor. Sen bunlardan bir tanesini seçiyorsun ve ona konsantre olup bütün dikkatinde örneğin hava durumunu seçtiysen, işte bugün İstanbul'da hava ne kadar olacak, Gent'te ne kadar olacak, rüzgarlı bilmem ne ve bittiği zaman da o bilgileri aktarabilecek duruma geliyorsun. Tabii bunu kademeli olarak yapan var. Mesela senin konsantre olmak istediğin şeyin sesi biraz daha açık, sana yardımcı oluyor. Sonra o ses diğerleriyle eşitleniyor. Sonra o ses biraz daha aza indiriliyor. Fakat sen aslında bütün nöral bağlantılarınla, tüm dikkatinde, bütün bedeninle o kedi, hani kedinin girdiği hale girmek zorundasın çünkü çok fazla uyaran var ve sen selektif olmak zorundasın. Bunu 5 dakika öneriyor mesela Wells. Yaklaşık olarak işte birkaç ay boyunca her gün. Bu birinci basamak. İkinci basamak hızlı switching yapabileceğin. Yani gene bu dört tane farklı sesten bahsedelim, farklı bilgi kaynağından bahsedelim. Fakat sen 1 dakika bu speaker'a şey yapıyorsun, odaklanıyorsun, sonra değiştiriyorsun, 3 numaralıya odaklanıyorsun. Ya da YouTube'dan herhangi bir bu konuyla ilgili söylediğim videoyu seyrediyorsanız, 1 dakika boyunca işte tren sesine konsantre oluyorsunuz, 1 dakika boyunca da hemen değiştiriyorsunuz ve süratle hışırtıya konsantre oluyorsunuz. Ha, bunu gündelik hayatta da yapabilirsiniz tabii. Diyelim ki ben en çok onu savunuyorum. Hiç uğraşmayın, işe gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz diyelim. Toplu taşımaya bindiniz, metroya bindiniz, trene bindiniz falan, vapurdasınız. Etrafınızda birileri konuşuyordur mutlaka. Böyle bir durum yakaladığın zaman mesela bir kişiyi seçip onun ne dediğini ne dikkat etmek, beyindeki algılama sistemleriyle ilgili bazı kanalları kapatmanıza size itti. Çünkü yanınızdaki adam hışırtı hışırt gazete okuyordur ya da işte ding ding ding ding ding diye ses çıkaran sosyal medya kullanımının feedback sesinden, notifikasyonundan etkileniyorsunuzdur. Bunlardan bağımsız olarak sizin göreviniz işte size duyulabilecek mesafede konuşan bir iki arkadaşın konuşmasını takip etmek. İşte bu birinci anlattığım örneğe giriyor. Ya da tam tersini yapabilirsiniz. İkinci basamağı uygulayabilirsiniz. Örneğin işte vapurdasınız, trendesiniz, neredesiniz artık. Şu 3 metre ilerinizde duyabileceğiniz desibelde bir konuşma var. Onu takip ediyorsunuz. 2 metre arkanızda da aynı şekilde iki kişi konuşuyor. 1 dakika buraya konsantre olup diğer 1 dakika buraya konsantre olmak. Aylar geçtikçe bu tekniği uygulamaya devam ettikçe ilginç bir şey oluyor. Ben başladım, sonuçlarını sizinle paylaşırım. İlginç bir şey oluyor. Zamanla tıpkı hani nasıl işte dumbbell'le kaslarınızı geliştirmeye çalıştığınız zaman 3 hafta sonra o kaslar biraz büyür, işte birazcık ne bileyim artık eskisi kadar acımaz vesaire. Aynı bunun gibi dikkati işte şu çiftten o çifte değiştirdiğiniz zaman sanki o dinlemediğiniz çiftin sesi kısılıyor. Yani sizin switch ettiğiniz kaynağı değiştirmeniz durumunda diğer kaynağın sizi etkileme kuvveti azalıyor. Bu mesela çok iyi bir sonuç, çok başarılı bir sonuç. Bir de üçüncü bir yöntemi var. Daha doğrusu üçüncü yöntemi yok. Üçüncü basamağı var. Bunların üçünü de uygulamak lazım. Üçüncü basamakta ise birden fazla kişiyi, yani iki kaynağı birden dinleyip örneğin bir yerde omlet tarifi, bir yerde de bugün Adana'da hava nasıl olacak diye bir haber var. İkisinin de desibeli aynı, aynı kişiler okuyor. Önünde sonunda zaman geçtikçe o konuda da insanların kendini geliştirdiğini, birden fazla şeye odaklanabildiğini gösteriyor. Bu aslında bilemiyorum, bunun sinir bilimsel olarak açıklamaya kalkıldığında tahmin ediyorum working memory, işleyen bellek dediğimiz şeyin aslında, yani birim zamandaki enformasyonu proses eden kısmı beynin bilişsel yüke giderek alıştıkça da bir yenisini daha ekleyebildiği. Zaten böyle olmasaydı benim yaptığım çalışmada profesyonel opera sanatçıları çok ciddi bir hafıza görevi verilmesine rağmen aryalarını müzikal bir iki ödün vermiş olmalarını kenara koyarsak ritmik, temposal, dinamiksel açıdan yerine getirebildiler vesaire. Yani bu öğrenilebilir bir şey. Şimdi öz cümle şu, attentional training teknikte, dikkati odaklama kuvvetlendirme tekniğinde eğer bu 3 adım uygulanırsa yapılan araştırma çok kuvvetli bir şekilde dikkatin yönlendirilebileceğini, tekrar kaybedilen dikkatin kazanılabileceğini gösteriyor.
Dilersen ikinci bir müzik arası verelim. Çünkü hem teknik üzerine hem de kendi tecrübelerimle ilgili sormak istediğim bir sürü şey birikti gene. Gentle Giant'tan I Lost My Head dinliyoruz. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Gentle Giant'ten I Lost My Head dinledik. Konumuz dikkatti ve kısaca Attention Training Techniques diye ATT olarak geçen ve aslında belki de dikkati kontrol edebilme, odaklayabilme teknikleri üzerine konuşmuştuk. Ben çok kısa bir hızlıca özet geçmek istiyorum. Farklı ses kaynakları üzerinden bunların seçimiyle alakalı üç basamaklı bir eğitimden bahsettim. Daha doğrusu antrenmandan bahsettin. Ve bu antrenman tabii ki ister istemez bana şunu sordurtacak. Bir mütercim tercüman olduğum için zaten aynı anda birini dinleyip onun dediğini anlayıp onu yanımdaki bir diğer kişiye başka bir dilde çevirmek üzere aldığım bir eğitim söz konusu olduğu için demin sen mesela bu egzersiz basamaklarını anlatırken bile açıkçası içim sıkıştı diyebilirim. Çünkü ben zaten duyduğum her şeyden fazlasıyla etkilenerek kafamda o sesleri susturmaya çalışan biriyim. Bu belki de benim mesleki deformasyonumla alakalıdır diye de aklıma geldi. Farklı ses kaynaklarına odaklanmanın hiç kolay olmadığını biliyorum. Dolayısıyla da bu egzersiz basamaklarının ciddi bir kontrol sağlayacağını ve senin söylediğin gibi etki göstereceğine de eminim. Ama esas sorum şu olacak. Peki bu kontrol veya bu egzersizler sonucunda aslında sadece dikkat haricinde başka nelere fayda sağlayacağını sormak isterim.
Şimdi çok güzel bir hatırlatma yaptın. Ben tamamen unuttum. Sen aslında bir de on parmağında on marifet olduğu için mütercim tercümanlık okudun. Doğru. Aslında bilişsel yük açısından bakıldığı zaman en önemli, bana en zor gelen şeylerden birisi. Hatta benim arkadaşlarım var. Mesela Türkler, ana dilleri Türkçe. İşte İspanyolcadan Almanca'ya simültene çeviri yapıyor. Böyle insanlar hep hakikaten yani çok ciddi bir yani bu ne kadar iyi Türkçe, ne kadar iyi İspanyolca ve ne kadar iyi Almanca bilmeden bağımsız başka bir şeyi de gerek. Yani çok iyi futbol bilginiz olabilir ama futbol oynayamayabilirsiniz yani. Onun bir de eğitimi var ve o kişilerin cidden bu konuda araştırma yapılmış mı bakacağım. Mutlaka yapılmıştır çünkü ben mütercim tercümanları tamamen atladım. Belki de hatta bir tane uzman çağırırız o konuyla ilgili konuşuruz. O güzel olur. Şimdi evet aslında attentional training teknik, dikkati toparlama tekniği diyelim. Lütfen bunun uzlaşılmış bir çevirisi varsa bize yazın, onu düzeltmiş olalım. Ben bulamadım diye söylüyorum. Aslında burada bu metakognitif terapinin bir tekniği. Yani aslında bilişsel davranışçı terapisinden farklı olarak burada kişinin değiştirmesi gereken şey endişenin içeriği değil, nasıl düşündüğünün içeriği. Yani aslında düşüncenin düşüncesi. Nasıl düşündüğümüz üzerine düşünmek diyelim buna. Dolayısıyla bir düşünceyi yönlendirebilmek aynı zamanda ki bu yöntem daha çok majör depresyonda ve sosyal fobilerde de çok kullanılan bir yöntem gördüğüm kadarıyla. Bu terapiyi yapanlara sorup derinleştiririz istersen. Ama özellikle endişe ve böyle iç sesi, herkesin bir iç sesi vardır ve konuşurken nasıl endişelere kapılırız, panik atak yaşarız ya da bu işte sosyal fobinin bir parçası olabilir ya da depresyonun bir parçası olabilir. Aslında dikkati yönlendirme teknikleriyle beraber bu iç düşünceyi bizi negatif işe yaramayacak iç sesimizi de yönlendirmeye yardımcı olduğu için bunun da iyi bir alternatif sağaltım yöntemi olarak bahsediliyor. Ben bunun tabii baktım son zamanlarda neler yapılmış, gerçekten de bir üst çalışma var mı? Görünen o ki özellikle majör depresyon ve sosyal uyum bozukluğu diyelim bu alanlarda pozitif etkileri, katkıları her ne kadar daha çok çalışmaya ihtiyaç duyuluyor gibi gözükse de etkileri var. Dolayısıyla hani bu bağlamın dışına biraz çıkartarak biz dikkatte ele aldık ama önümüzdeki programlarda sahne korkusu veya performans anksiyetesini de incelerken buraya gene geleceğiz. Çünkü burada belki anahtar kelime şu olabilir. Giderek azalan dikkatimiz için bu biraz önce bahsettiğim 3 basamaklı her gün 3'er 5'er dakikalık egzersizler bence çok çok yararlı olabilir. Araştırmaya değer.
Yavaş yavaş programı kapatmamız gerekiyor ama ben kendimize de not düşelim diye birkaç şey söylemek istiyorum. Hep mesela senin gene bahsettiğin hani yaş kaç olursa olsun herhangi bir müzik enstrümanı çalmanın ileriki yıllarda işte demans veya Alzheimer riskine karşı koruyucu etkilerini hep anlatırsın. Mesela gene bizim aslında dikkat çekmemiz gereken bir şey belki de bu. Günün sonunda notu okuyup aynı anda sağ elini sol elini kontrol ederek bir enstrümanı sadece vücudunun üstünde veya elinde gerekli pozisyonda tutabilmek de gene hani çoklu bir takım görevleri kapsıyor. Dolayısıyla aslında hepsi birbirinin içine gene geçiyor gibi hissediyorum. Çünkü dikkati odaklamak, öğrenmek, bir yerden sonra hafıza vesaire derken gene tamamen sinir bilim ve beyin fonksiyonlarına etkisine aslında geliyoruz. Dediğim gibi devam edelim bence de buradan. Önümüzdeki hafta daha çok istersen sahne ve performans konularına eğiliriz ve böyle çok hızlı geçirmiş gibi oldu ama kognitif ve metakognitif davranış terapileriyle ilgili de belki ufak bir bölüm yaparız diye düşünüyorum. O zaman bize ulaşmak için Muzaffer Çorlu veya denizatlam@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify koyacak. Önümüzdeki hafta yeni programda görüşmek üzere. Hepinize günaydın.
Günaydın.